Ayrım 3.
Koskoca peronda bir tek tanıdık bile yok. Bir tek uğurlayanı. Bunca yıl içinde insan hiç olmasa kendini uğurlayabilecek birini olsun edinemez miydi? Kimseye haber vermemişti ki gideceğini. Hiç kimseye. Buradan kaçıyordu. Zaten kimsesi yoktu. Kimse, kimsenin kimsesi değildi. Düpedüz kaçıyor. Başka adı yok. Davranışına saygın bir tanımlama aramak da gereksiz. Hiç kimseye, hiçbir şeye borçlanmadan gidiyorum. Borçlanmadan öleceğim. Kupkuru. Tıklım tıklımdı tren. Boğucu bir hava, yağmur sıkıntısı. Kimsenin yüzüne bile bakmadan, bakamadan herkesi ardında bırakarak, bırakmak istiyor. Kompartmanımı aradım. Yaşamım arayışlar içinde geçti. Ne ilgisi var bu durumla canım? 37 yaşındayım. Genç değilim artık. Bir sabah bakarsın ki artık genç değilsin. Son yıllarda çektirdiğin hiçbir resme inanmazsın. Yerim pencere kenarı. Öyle olsun istemiştim. Yarına ertelediğimiz onca şeyden habersiz hiçbirini yaşamadan. Geç bunları. Geç bunlar eski moda duyarlılık. Bütün hayatım boyunca bana en çok güven veren yer pencere kenarı olmuştur. Hep bizi beklediğini sandığımız şeylerden hiçbiri karşımıza çıkmadan, çıkamadan ya da çıkıp da bizi anlamadan, biz anlamadan. Pencerenin kenarı hayatın içi gibi olan dışıdır. Korunaklı ve güvenli bir seyirlik sağlar insana. Olayların dışındasındır. Otobüste, trende, evde, hatta sinemada, tiyatroda sıra başı. Yatağını duvar kenarına çek, yastığın, başın köşeye gelsin. Kimseler ilişemesin sana. Bütün yaşamım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Herkes gözlerimin önünden geçiyor. Herkese ne oluyor ki? Niye yalnız bırakmıyorlar beni? Üstelik tüm yaşamım boyunca yalnız bıraktıktan sonra. Ne bayat bir benzetmedir bu. Benzetme olarak bayattır ama gerçekte hep böyle olur. İnsanın tüm yaşamı gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçer. Ümit etmenin de bir bedeli vardır. Dünyanın en anlamlı sözüymüş gibi geliyor bana. Nicedir bu sözün çevresinde dolanıyorum. Ümit etmenin de bir bedeli vardır. Ne var bu sözde o kadar derin bulunacak, acı verecek? Hiç, kocaman bir hiç. Belki acı da böyle kocaman bir hiçtir aslında. Aslında hiçbir şey aslında değildir. Hep başka bir şeydir. Dur düşün, dur düşün. Nasıl başka bir şey? Başka bir şey işte. O başka bir şey. Hani tartışırken hep haksız çıkacakmış gibi olduğumuzda durur keseriz karşı tarafın sözünü. O başka bir şey. Ve sonra durup o başka bir şey olanı anlatmaya çabalarız. Sözcük oyunları sanılan şeylerin aslındalarını anlatmakta geçti ömrüm. Daha fazla geçemezdi. Sözcüklerin kimilerinin karşısında dev, kimilerinin karşısında cüce oluyordum. Sözcükler de büyülüydü. İnsanların çoğu sözcüklerden korkuyorlardı. Çoğu kez sözcüklerin kendisi işaret ettikleri şeylerden çok daha korkutucu, çok daha ürkütücüydü. Tren hareket etmişti. Kendim ve bütün geçmişim 40 vagonlu, 40 kompartmanlı bu trende sonsuza uğurlandık. Sonsuz gelecekti. Kendi kendimi uğurladım. Kimsesizliğimi kendime hissettirmemeye çalışarak. Belleğimin zembereği bir kez kurulmuştu. Onu durduramıyordum. Tıkır tıkır işliyordu. Her an düşünüyordum, her an yargılıyordum, her an kendimi ve her şeyi gözetliyordum. Didikliyordum. Her davranışımın nedenini bulmaya çalışıyordum. Bu kez de kendimi anlamakta güçlük çekmeye başlamıştım. Hayrettir, kendimi tanıyamıyordum. Beynim bir saatli bomba gibiydi. Onu durduramıyordum. Gittikçe sonuma yaklaşıyordum. Bomba patlayacak ve ben binlerce parçaya dağılacaktım. Acı çekmenin ötesine geçmek istiyorum. Bu tren beni sınırdan geçirecek. Acının ötesine geçeceğim. Geçmişimden ve kendi hakkımdaki imgemden sıkıldım. Cuma günleri gittiğim o kirli koridor, o koridorun sonundaki bekleme odası, o masanın karşısındaki yumuşacık koltuk. Kendimi burada daha rahat hissediyorum. O koltuktakinden çok daha rahatım burada. İlk kez oluyor bu. İlk kez erinç duyuyorum. Orada da rahatsızdım. Cüce oluyordum, küçülüyordum. Eşit değildik. Kişiliğim un ufak ediliyordu. Duvara konuşur gibi oluyordum. Kendini sıfırlayan bir doktora ha babam bir şeyler anlatmaya, durmadan bir şeyler anlatmaya çabalıyordum. O çaba daha çok yoruyordu beni. Bazı şeyleri ötekilere, onlara anlatmak çok güçtür. anlamaya hazırdırlar, anlamak isterler, anlamaya çalışırlar. Fakat asıl zor olanın, sizin için güç olanın bu anlatma çabası olduğunu anlamazlar. Yorgunluk veren de budur. İlk kez güvenliyim, eylemdeyim. Küçük bir taşra kentine doğru yola çıktım. Bütün kompartmanlar geçmişimle yüklü. Kulaklarımda aryalar. Üstelik tren gerçekten ilerliyor. Cehennem ilahileri. Bu falaya 5 dakika yok. Bunu ne zaman fark ettim? Her pencereden sarkan nice tanıdık. Bence kötü bir oyundu. Üniversite temsil kolu oynamıştı. Bunu daha önce niye fark etmedim? Açık bir pencereden dökülüyordu aryalar. İyi değilim, doktor demiştim. Bana da rol vermek istemişler ama ben kabul etmemiştim. Israr etmemişlerdi. Sahnenin arkasında kalmayı yeğledim. Ve hep sahnenin arkasında kaldım. İyi değilim doktor. Durmadan bir şeyler anlatmaya. Yerler parke döşeliydi. Koridorun sonunda aydınlık bir pencere, kapıların bir tanesi kıyışık kalmıştı. İlerliyordum. Bütün koridorlardan korkuyorum. Açık pencerelerden birinden dökülen aryalar, sanki ıssız bir nehirde bir sal üzerinde ilerler gibi. Yatılı bir kız lisesi olsa gerek. Ben henüz bir öğrenciyim. Daha önce niye fark etmedim? Neyi? Pencereden dökülenlerin hepsinin tanıdık olduğunu. Sonra da yıllar önce açık penceresinden aryaların döküldüğü odada. Durmadan bir şeyler anlatıyordum. Sözcükleri tutamıyordum, sınır tanımıyordum. Sınırsızlaşıyordum. Korkmaya başlamıştım kendimden ve her şeyden. Son zamanlarda hiç iyi değilim doktor. Kendime ait her şeyi herkese anlatacağım diye ödüm kopuyor. İnsanlara ilkin hakaret ediyor, ardından da saatlerce özür diliyordum. Eski nezaketimi yitirmiştim. Yitirmeye başlamıştım. Oysa eskiden nasılsınız diye sorduklarında iyiyim bile zor derdim. O kadar değil, abartma. Sonra sürekli baş ağrıları, yürek çarpıntıları, ağzımdaki kuruluk da cabası. Bak bu doğru. Kopkoyu makyajlar yapmaya başlamıştım. Yüzümü boyamıyor da çiziyorum sanki. Aynada bir resim kağıdı gibi duruyor yüzüm. Korkuyorum. Kendimden korkuyorum. Ben bunu kendime nasıl yapıyorum? Cesaret, yıllardır bilmediğim bir duygu. Peki ya bu cesaretimi mi ayrı yazılacak? Artık durmam gereken yeri bilmiyorum. Kuşkudayım. Her davranışım değerini ve anlamını yitirdi gözümde. Hangi gözümde? Saçmalama canım, kaç tane gözüm var senin? Hayatımda bir şeyler değişsin istiyorum. Sürekli bir şeyler değişsin. Sonra da çok korkuyorum. Her şey değişecek diye korkuyorum. Keşke, ah keşke Katolik olsaydım. O zaman hiç olmazsa mezhep değiştirir, Protestan olurdum. O zaman da her şey başka türlü olurdu. Nasıl olurdu yani? Protestan olsaydım da o zaman da Katolik olurdum. İyi olurdu. Köklü bir değişim. Kesin bir çözüm arıyorum kendime. Yaşamımın geri kalanını bundan böyle bir tatil gibi yaşamak istiyorum. Uzun, renkli bir tatil. Arkadaş çevremi değiştiriyorum sürekli. Taksitle satış yapan mağazalardan etekler, bluzlar alıyorum. Ucuzluktan alışveriş ediyorum. Tenime varana dek her şeyi yenilemek, değiştirmek istiyorum. Ne aradığımı, ne istediğimi bilmiyorum. Bilmediğimi söylüyorlar. Haklılar herhalde. O aryalar yıllarca kulaklarımda çınladı durdu. Atma. Kim bilir, belki de gerçekten bilmiyorum. Dil kurslarına yazılıyorum. Yıllardır Fransızcayı öğrenemedim. Bu yüzden de her şeye Fransız kaldım. Ha ha ha. Yeni çevreler, yeni arkadaşlar, yeni insanlar tanımak için her sosyal faaliyete katıldım. Denedim. Her şeyi denedim. Yalnızlığımdan kurtulmak için, çoğalmak için, başka bir hayat, daha anlamlı, daha doğru bir hayat kurmak için. Şimdi de sabrı deniyorum. İyi değilim doktor. Dalıp dalıp gidiyordum. O zaman da. Neler bitmişti yaşamımda? Nelerin sonuna gelmiştim? Yaşarken üzerinde bile durmadığımız ama hep ayağımıza takılıp bizi tökezleten binlerce ayrıntıdan koskoca bir mutsuzluk edinmiştim. 38 yaşındayım ve kendimi yaşamımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Ağlamak için kurduğum düşlerden biriydi. O sonsuz küskünlük. Kendimi ağlatmak için, doya doya, kana kana ağlatmak için. Kimselerin adını bile bilmediği uzak bir taşra kasabasına yerleşip kendimi unutturmak, geçmişimi unutturmak, her şeyi sonsuza dek unutturmak, yaşarken silinmek yeryüzünden. Oysa bu düş hep başkalarını ağlatmak içindir. Başkalarının içi cız etsin diye kurulmuş düşlerdendir. Yağmurlar başlamış, yağmurlar bitmiş, yeniden yağmurlar başlamış ve yeniden bitmişti. Hiçbir yere gidememiş olduğumu yağmurlardan anlıyordum. Yağmurlardan anlıyordum mevsimlerin değişimini. Genç kızken ağırbaşlı şiirler yazardım. Neden ağırbaşlı? O zaman da sakınmak istediğim bir gizli coşkunluk taşıyordum besbelli. Yıllar yılı baraj üstüne baraj çekmekten yüreğim küt olmuş. Şiir de yazmıyordum. Şiirin büyüsü çekip gitmişti hayatımdan. Daha da ağırbaşlı olmuştum. Ağırbaşlı olmayı olgunluk sayan bir toplumda genel geçer bir imge edinmiş idare edip gidiyordum. İçimdeki sessiz fırtınalardan kimselerin haberi yoktu. Yıllar yılı da olmadı. Oh olsun. Hep bekledim, hep beni görsünler, keşfetsinler, anlasınlar diye bekledim. İçeri müdür muavini girerdi. Piyeste oynamak isteyenler adlarını yazdırsınlar. Ses çıkarmazdım. Hiçbir öğretmen, hiçbir müdür muavini yeteneğimi de isteğimi de fark etmedi. Tiyatro kolu seçilmek isteyen arkadaş, içimdeki çocuk hep parmağını kaldırdı. Ama ben hep öyle sessiz, suskun. Üniversite tiyatro kolunda bufalaya 5 dakikada sahne arkasında kaldım. Oysa oradaki o trendeki kadını oynayabilirdim. Gidiyoruz, ne güzel gidiyoruz bufalaya. 5 dakika sonra oradayız diyebilirdim. Oysa alık, sarışın, çipil gözlü bir kızı oynattılar o rolü. Üstelik o kız da mutlaka bir bufaloydu. Yıllar yılı idare edip gittim. İmgemin kovuğuna sığınmış yaşayıp gidiyordum. Kendine acıma. Bir Kadının Dışarıdan Görünüşü diye bir film seyretmiştim yıllar önce. Kendimi o kadına çok benzetmiştim. Daha sonralarda o kadına benzemeye çalışmıştım. Sinema duyarlılıklarıyla hayatı idare etmeye çalışan binlerce kadından biri olduğumu, aslında çok sıradan, yalnızca bu olduğumu, çok ortalama bir kadın olduğumu yıllarca kabullenemeden kendimi türlü sıfatlarla başka kızaklara çekmeye uğraştığımı anladım. Sessiz dünyamı birilerinin keşfetmesini beklemekle eskittiğim gençliğimi. Şimdi kimseyi suçlamaya hakkım yok. Bak bu doğru. Tenim gevşedi, pörsütüm. Gençliğimin ilk yıllarında yolda giderken peşime takılanlar olurdu. Beni sonsuza dek takip edeceklerini düşünerek hiç yüz vermezdim, yürümemi sürdürürdüm. Tabii en ısrarlısı bile bir süre sonra vazgeçerdi. Bu yüzden çok kırılır, çok gücenirdim. Beni sonsuza dek takip edecek birini bekledim hep. Hiç kimse beni sonsuza dek takip etmedi. Yollarda kaldı bütün düşlerim, yarıda kaldı. Çocukluğum boyunca yaşamla ilgili tüm sorunlarım hep sevgi çevresinde örüldü. Sevgiye gerektiğinden fazla sığınmış, yaslanmıştım. Bu yüzden sarsıcı düş kırıklıkları yaşadım. Tüm çocuklar gibi örselendim, incindim, yoruldum. Hastalıklı, sızılı bir duyarlığa kilitlendim. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Sesini çıkarmadan sustu, oturdu içimde. Orada öylece yıllar yılı bekledi. Okuduğum romanları, seyrettiğim filmleri bekledim. Hayatta da öyle olur sandım. Sanıyordum. Bir gün onları ben de yaşarım sandım. Kırgın, küskün bu kenti ve başka kentleri terk ediyorum. Kendime küçük bir taşra kasabasında küçük bir hayat kurmaya gidiyorum. Belki gerçekleşir, belki gerçekleştiririm. Neyi? Nerede? Kim bilir? Bir gün bütün yaşadıklarımın koskocaman bir hiç olduğunun farkına vardım. Kafamdaki her şey yerli yerine oturmuş, her şey bir yalınlık, bir gerçeklik, bir somutluk kazanmıştı. Nasıl olmuştu bilmiyorum. Yanılsamalarım bitmişti, elimden alınmıştı. Bütün yalanların, didişmelerin, boşuna çabalamaların, küçük hesapların, gündelik boğuşmaların dışında yapayalnız bir başınaydım. Bir başınaydım. 39 yaşındayım ve kendimi sonuna gelmiş gibi hissediyorum hayatımın ve her şeyin. Dış dünyanın katılığına ilk kez çarpıyorum. Gözlerim açılıyor, bir başka kapanmaya açılıyor. Trene bindi, kompartmanı buldu, yerini aldı. Geçmişini düşündü. Sonsuz bir anımsayıştı her şey. Geleceğini düşündü. Sınırsız ve sonsuz bir gerginlik içinde. Telin üzerinde karşıya ilerliyor. Ezilmiş otların, ezilmiş çiçeklerin ve cümle hayatın kıyısından geçiyordu. Tren. İstasyon şeflerini ve onların karılarını, küçük taşraların, büyük taşraların küçüklü büyüklü hayatlarını düşündü. Kurumuş, kurutulmuş hayatlarını. Onların hayatları kendine az geliyordu. Ya onlara? Onlara az geliyor muydu? Her yolculuğun onda bıraktıklarını yeniden yaşıyor. Teker teker yeniden. Kompartmanın penceresi tüm bir yaşama ekran oluyor şimdi. Neden hep bir hüzün, hep bir burukluk anımsanır? Yollarından, yanlarından geçerken kentlerin, küçük kasabaları. Havada bir top asılı kalır sanki. İp atlayan bir kız havada, koşuşan çocuklar, bisikletli delikanlılar, seyyar satıcılar, balkondaki çiçekleri sulayanlar, çamaşır asanlar, her şey, her şey havada. Ve sanki her defasında geri dönsek, dönebilsek, kaldıkları yerden sürdürecekler hayatı. Bütün hayatı tutmak isteriz. Hepsi kaçar avucumuzda. Yalnızca başkalarınınki değil, en başta kendi hayatımızdır kaçan. Bütün kentlerde, bütün ülkelerde, bütün hayatlarda olma isteği neden? Hayata en yakın, ölüme en uzak olmak mıdır bütün bu çırpınmalar? Ama gerçekte ölüm gelir bunların ortasında bulur bizi. Sonunda o kapıyı açtım. Hani pencerelerinden aryalar dökülen. O kapının ardında neler göreceğimi çok iyi biliyordum. Belki de ilk kez yüreğimde dehşet ve sevinç duygularını aynı anda o zaman duydum. İlk kez o zaman. Aydın bir kadın sayılır mıyım? Bilmiyorum. Gerek işim gereği, kitaplık memuresiyim, gerekse de büyük tatlar aldığım için onca kitap okudum. Hiç kimsenin okumadığı bir ülkede hiçbir işe yaramadı. Kütüphanecilik bölümü mezunu evde kalmış geçkin kız, tozlu kitap raflarıyla kendi yaşantım arasındaki o bayağı koşutluk beni hep rahatsız etmiştir. Bu benzetmenin, bu koşutluğun bayağılığı kendi hayatımdan da tiksindirmiştir beni. Bu noktada kendime acıyamaz olmuşumdur. Gözlerimin önünden film şeridi gibi geçen tozlu kitap rafları arasındaki kız. Hep büyük hayatlar kurdum. Ama kendi çerden çöpten hayatımı bile doğru düzgün yaşayamadım. Sessizlikten hep korktum. Göze batmayan renkler seçtim giyinmek için. Sade, gösterişsiz elbiseler, hırkalar, sildim kendimi, alabildiğine sildim. Hayatta en çok anlamak istediğim insan, her gün kapımızın önünden düzenli olarak belirli saatlerde geçen bütün sokakları, bütün caddeleri, bütün mahalleleri, bütün kenti dolaşan Mecnun olmuştur. Evli bir kadına aşık olup dengesini yitirmiş. Kadından yüz bulamayınca da iyice delirmiş. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, sokaklarda kendi kendine konuşarak dolaşan bu esmer adamı, içini, kalbini, beynini hep merak etmişimdir. Sonunda mahalleden taşınıp gitmişler. Herkes unutur sanmış. Oysa gün günden avare olmuş, Mecnun olmuş. Başka bir mahalleye mi, başka bir kente mi göçmüşler, bilinmiyor. Bilinen sokak sokak onu aradı. Kim bilir, belki de aradığı başka bir şeydir. Nasıl olsa günün birinde kuracağım o büyük hayatı diye düşünerek, insanlara şu anda nasıl biriyle konuştuklarının nasıl da farkında olmadıklarına için için gülüyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Davranışlarımın nedenlerini anlamaya çalışıyordum. Her davranışımdan sonra niye böyle yapıyorum diye kendime sormaya başlamıştım. Kendime soluk aldırmaz olmuştum. Ne, neden, niye, niçin? Sorularımın ardı arkası kesilmiyordu. Neredeyse hiçbir şey yapamaz, hiç kımıldayamaz hale gelmiştim. Bak gene abartıyorsun. Kendimin gözetleme kulesi gibiydim. Yok yok, abartmıyorum. Yalnızca bu kenti terk ediyorum. Benim için şimdi her şey bu. Bu kadar. Bilmiyorum. Bilmiyordum. Hiçbir şey. Bildiğim, nihayet o uzun düşü gerçekleştirmiş, gerçeğe dönüştürmüş ve bu kenti terk ediyor oluşumdu. Korkuyorsun, korkuyorsunuz demişti. Hepiniz öylesiniz. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey vermeden her şeye sahip olmak istiyorsunuz. Oysa değişimin bedeli vardır. Gömlek değiştirirken sancılanmamak mümkün mü? Yitirerek kazanırsın. Kazanmanın başka yolu yoktur. Çoğu kez yitirdiğin ya da yitirdiğini düşündüğün şeylerde senin sandığın kadar değerli vazgeçilmez değillerdir. Çoğu zaman bir özveri bile değildir bu. Sen öyle sanırsın. Bir değişmedir yalnızca. Bir banko. Çok ümit etmenin de bedeli vardır. O bekleme salonunda tanışmıştık. Yan yana koltuklarda oturuyorduk. Öteki çocuk o Marksist olan Aziler'de oturuyordu. Bana gençliğini, çocukluğunu anlatıyordu. Bir süre sonra göremez oldum onu orada. Artık gelmiyordu. Herhalde vazgeçmişti. Ya da başka bir şey. Bir travestiydi. Kadın kılığında geziyordu. Kendini Dostoyevski'nin ecinlilerinden biri diye tanıştırmıştı bana. Oynamayı seviyordu. Serüven yorgunu bir yürek taşıyordu. Kolay yaşamıyordu besbelli. Kadınlığı da oynuyordu. Sanki kadıncalığın ne kadar gülünç bir şey olduğunu göstermek için bu kılıkta geziyordu. Doktora niye geliyorsunuz diye sormuştum bir defasında. Birileriyle konuşmak istiyorum. Konuşmak zorundayım. Çevremde bunları konuşacak kimse yok. Yaşadıkları hayatın farkında değil çoğu. Doktorla bir şeyler konuşmak istiyorum. Doktor da şaşırıyor başka şeyler konuşmak isteyişime. Onun kafasında benim sorunum travesti olmak. Öyle sanıyor. Oysa ben ona hayattan söz ediyorum. Çok sevmiştim onu. Ama dışarıda birlikte görünmeyi göze alamadığım için doya doya söyleşmek hiçbir zaman kısmet olmadı. O da bir gülüverdi. Cücelerle dev, devlerle cüce bir yaşam sürüyordu. Ama onun gülüverliği kolaylıkla alımlanabilecek bir gülüverlikti. Herkesce hemen görülebiliyordu. İki kez silikon göğüslerini söktürüp gövdesini yeniden tüylendirip erkek olmaya karar vermiş, sonra her ikisinde de yeniden kadınlığa dönmüştü. İnsanlar ya kadın oluyorlar ya erkek, üçüncü bir şey yok ki olayım diyordu. Başka çarem yok, mecburen yeniden kadın oluyorum. Tren kalkalı epey olmuştu. Yerine alışmaya çalışıyor. Kompartımanımda pencerenin kıyısındayım. Dışarı seyrediyorum. Büyük bir yurtsamayla bakıyorum. Yaşamım boyunca hep bu böyle oldu. Otobüste, trende, oturduğum pencere kıyılarından görünen tüm manzaraları sonsuza dek terk ediyormuşum gibi bir duygu içimde taşıdığım hep. Gündelik yaşamımda da her an bir ayrılık, bir ölüm duygusu içinde yaşadım. Bunlar bütün yaşadıklarıma sindi. Biraz çevreni değiştirmiş olursun derlerdi. Biraz çevreni. Dil kurslarına gidiyordum, turlara yazılıyordum, gezilere katılıyordum, çay partileri için bilet satın alıyordum. Bir gün bir yerde karşıma çıkacağını umuyordum. Ummanın yaşını geçtiğimin farkında değildim. Farkına vardıracak hiçbir şey olmamıştı ki. Aynalarla kurulan ilişkilerde nasıl olsa hep kaçamaktı. Hemen her çevrede ikiyüzlülük, aynı çirkin oyunlar, aynı ucuz senaryolarla karşılaştım. Kimsenin düşüncesi yaşamıyla çakışmıyordu. Herkes başka türlü yaşıyor, başka türlü düşünüyordu. Herkesin tasası da bana düşmüştü. Bütün kimlikler parçalanmış, bütün ilişkiler 3-5 kişiye inmişti. Kalpleri küçük insanlarla görüşmemeye çalışıyordum. Kalpleri ve yaşamları küçük insanlarla baş başa kaldım. Onları da terk ettim, yalnız kaldım. Bir başıma. Sert miydim? Kırıcı mıydım? Hayır, ama sessizliğimde ve uzaklığımda insanları ürküten bir doğruluk taşıyor olmalıydım. Benimle hep ölçülü, uzak ilişkiler kuruyorlardı. Belki beni duygusuz bile buluyorlardı. Kuru, yavan bir kadın diye nitelendiriyor olmalıydım. Her şeye karşın gene de bu insanların hakkında neler düşündüklerini, neler hissettiklerini öylesiye merak ediyor, bilmek istiyordum. Önemsiyordum, çok önemsiyordum. Hiç önemsemiyormuş gibi gözüküp deliler gibi önemsiyordum. Bu da benim ikilemimdi. Zaten tüm yaşamım böyle bir sarkaçtı aslında. Kimi hafta sonları evime çaya çağırdığım arkadaşlarla yaptığım toplantılarda kendimi herkese sevdirmeye çalışıyordum. Ama bu benim için hiç önemli değildi. Bu toplantılar tam anlamıyla orta sınıf insanların ortalama toplantılarını aşamıyordu. Ufuksuzduk, sınırlıydık, sığdık. Herkes boş yücelikleriyle övünüyor, şişiniyor, herkes kendini bir başkasına, bir başkasıymış gibi göstermeye çalışıyordu. Herkesin bir kendini tanıtma sorunu vardı. Onları kazanmak istiyordum. Belki değişirler, belki başka birileri olurlar. Sana ne ayol? Bir arada bulunduğumuz insanları bile tanımıyor, anlamıyor, değiştiremiyorduk. Daha anlamlı, daha güzel bir hayat için ne kadar azdık. Ne kadar yetersizdik. Ne kadar yazıktık. Mutsuzduk. Kendimizi kandırıyor, kendimizi avutuyorduk. Kitaplar okuyor, dergiler izliyor, topluca tiyatrolara, sinemalara gidiyorduk. Bir kadının dıştan görünüşü her zaman yanıltıcıdır. Benim serbest, ileri görüşlü bir kadın olduğumu düşünerek benden yararlanmayı uman erkekler çıkıyordu çevremde. Oysa daha bakireydim, koynuma erkek alamamıştım daha. Ne beklemiştim, ne ummuştum? Hayatının rolünü bekleyen bir yıldız gibiydim. Ama henüz öyle bir senaryo gelmemişti önüme. Sanki o gün daha gelmemişti. Beklediklerim, umduklarım olmuyordu. Ama gelecekti o günde. O da. Günler geçiyor ama içimdeki umut hep saklı, hep duruyor. Sanki ben de duruyorum. Farkında olmadan ümit etmenin bedelini ödüyordum. Evet evet, hayatının rolünü bekleyen değeri anlaşılmamış bir yıldızdım ben. Ve gün günden bu bekleyiş acıklı bir hale dönüşüyordu. Yalnızlık içindeydim. Ve artık yalnızlığımdan ötürü ne yaptığımı bilemeyecek bir hale gelmiştim. Geceleri uzun hayaller kuruyordum. Hayal kurmak için bir an önce yatağa giriyordum. Aşk romanları okuyordum. Sanki aşk romanları da olmasa hiçbir şeye inanmayacaktım. Oysa günler geçiyor, bizi kuşatan duvarlar durmadan yükseliyor, ufkumuz durmadan daralıyordu. Yaşlanmak buydu. Kendimizi hareket olanağı tanımıyorduk. Kuşatılmıştık. Yanılgı yangınları kavurup duruyordu bir avuç kalmış yüreğimi. Hiçbir yere gidemeyecektim. Yaşama korkağı olmuştum. Biliyordum. Hiç yaşayamayacaktım. Gençliğim gidiyordu elden. Son zamanlarda çekilmiş hiçbir fotoğrafımı beğenmiyor, fotoğrafçılara kusur bulup duruyordum. Hicranlı şarkılara, rakı kadehlerine sığınmaya başlamıştım. Buzul güzelliğinin ardına sığınmış cumhuriyetinin ilk yıllarının ölümsüz kadınlarına benzemeye çalışıyordum. Yeniliğin, yeni olmanın büyüsünü, yanılsamasını alabildiğini yaşayan, sürdüren kadınlarına. Ölümsüzlüklerinde coşkunun, inancın, yani cumhuriyetin ilk yıllarının sonsuz katkısı olsa gerek, siyah beyaz filmlerin kadınıydım ben. Saçlarımı perma yaptıracaktım. Tedavülden kalkmıştım ama bunu bir tek ben bilmiyordum. Aykırı kalmıştım. Aykırı düşmüştüm. Bütün hatıra defterlerimi kilitlemiştim. Onları da eskitmiştim. Sararmış defterlerden söz etmeyi de bayağı ve demode buluyor ama onları koklarken ağlıyordum. Bunlara neler kilitlediğimi düşünüyordum. Hiçbir şey yazmaya, tarih düşmeye değmezdi. Onca boğucu ayrıntıyı bir kez daha defterlere geçirmişim. Neye yarar? Bu tren beni kurtaracaktı, biliyordum. Sınırın ötesine geçirecekti. Geçmişimden kurtaracaktı. Artık acı çekmeyecektim. Her şeye gülümseyecektim. Müthiş bir trendi. Hiçbir yerde durmayacak, hiçbir yere gitmeyecekti. Beni geçmişimden, yanılgılarımdan, beklentilerimden kurtaracak, yeniden yaratmasa bile iptal edecekti bu tren. Yola çıkmıştı artık. Biliyordum, bir daha dönmeyecekti. O da trende. Duygusuz bir kadın değildim oysa. Boş zamanlarımda evde yalnızken aynanın karşısına geçer, teypte çalan kasetlere ağzımı kıpırdatarak eşlik ederdim. Elimde bir saç fırçası, mikrofon niyetine. Her defasında dakikalarca gözyaşı dökerdim, şarkı söylerken, gözlerimden yaşlar süzülürken, ben o şarkıları ben söylüyormuşum gibi yaparken başka biri olurdum. Bambaşka biri, ben olan biri, bana benzeyen biri. En çok o zamanlarda kendime benzerdim. Bütün şarkılarda ağlardım, onları ta içimde duyardım, şiirlerim gibi. Ne olurdu sanki sesim olsaydı? Oysa koskoca kadındım. Aynada kendimi görmüyor muydum? Belki o zaman işte, o zaman mutlu olurdum. Ben sahneye çıkardım ve herkes bana bakardı. Ne büyük mutluluktu bu. Kimse şarkılarımı bilmiyordu. Onlar benimdi. Kendim için döktüklerim. Kim düşünebilirdi ki boş zamanlarında teyp çalarken benim ayna karşılarında? Kimseyle konuşacak bir şeyim kalmamıştı artık. Bütün hayatımız 50 sözcüğe inmişti. Bütün hayatı 50 sözcüğün çevresinde yaşıyorduk. Usul usul çürümenin ne olduğunun farkına vardım. Öğleden sonraları çay içiyor, akşamları bazen sinemaya gidiyorduk. Perdede olup bitenleri izlemekte güçlük çekiyordum. Kendimden başka hiçbir şeyi düşünemez olmuştum. Ev toplantıları, evlenmiş arkadaşlarım, onların kocalarına ve çocuklarına ilişkin yığınla gevezelik, yemek tarifleri, tavalar nasıl temizlenir, istenmeyen tüyler nasıl yok edilir, ıspanak maskesi nasıl yapılır, şekerlenen reçeller için alınacak önlemler, şekerlenen düşler, şekerlenen hayaller için alınacak önlemler arasında gidip geliyor. Erol balkona çıkma, Ayşe onlarla oynama, Mehmet çok koşma sesleriyle kendime geliyor ve sonra yeniden kendimden geçiyordum. Küçücük yaşamları kuruyorlar kendilerine. Televizyon dizilerini seyrediyorlar. Onların sonlarını merak ediyorlar. Kendi sonlarını merak etmiyorlar. Çünkü kendi sonlarını biliyorlar. Dünya ile tüm ilişkileri bir yenilemeden ibaret. Onlardan nefret ettiğimi ayrımsadım bir gün. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet, onlardan gizlice nefret ediyordum. nefretimi aşırı nezaketimle örtüyor, onlara hep anlayışlı ve yakın davranmaya özen gösteriyordum. Bu nefreti kendimden bile saklamayı becerememiştim. Onları hor görüyordum, küçümsüyordum. Yaşamlarında bir büyük eksiklik, bir boşluk varmış gibi geliyordu. Bir çarpıklık görüyordum hayatlarında. Oysa onlara özeniyordum. Onlar gibi kocam, çocuklarım, evim barkın olsun istiyordum. O hayata ne kadar katlanabilirdim? O ayrı konu. Bilmiyordum. Bana gelince, benim yaşamım zaten yoktu ki. Belki de bu yüzden tüm gerçekliği olanca çıplaklığıyla görebiliyordum. Eğer siz sınırdaysanız, bütün denizlerin kıyılarına çekilmişseniz her şeyi daha çıplak görebiliyordunuz. Böyle bir şansınız vardı. Bunu anlamıştım. Kendimi zaman zaman Dostoyevski kahramanlarına benzetiyordum. Yalnız oldukça Alaturka bir kahramanlıktı bu. Ve bu hepimiz için kaçınılmazdı. Evet, bir Dostoyevski kahramanı olduğumu düşünmek hoşuma gidiyordu. Çarpıcıydı, ilginçti, hayatımı kurtarıyordu. Göze alamadığım hayatımı, yaşadığım bu düpedüzlük anlamlandırıyordu. Hiçbir zaman yaşamayı göze alamamıştım, hiçbir bedeli ödemeye yanaşmamıştım. Bu yürek yoktu bende. Bu yüzden de en küçük şeyi bile yitirdiğimde benim için büyük bir azap oluyordu. Normal bir insan olmaya çabalıyordum. Bütün gücümle olağan, normal bir insan olmaya uğraşıyordum. Sanki dengemi ancak böyle koruyabilirmişim gibi geliyordu bana. Son derece sıradan, olağan, onaylanmış, kabul edilir, edilebilir bir insan. Bütün çabam da böyle bir insan olmaya yönelikti. Tığ işliyor, kazak örüyor, kitap okuyor, müzik dinliyordum. Tırnaklarımı kesiyor, dişlerimi fırçalıyor, eteklerimi ütülüyordum. Geceleri yanımda bir erkek olmadığı için sokağa çıkamıyor, kimseyle de flört edemiyordum. Beni çok seven, çok normal bulan, çok saygı duyan, bana acıyan, benim çekiciliğimi namusluluk sanan bu insanlardan da şiddetle nefret ediyordum. Bütün çabalarım sonucunda elde ettiğim bu takdir, yalnızca onlardan daha fazla nefret etmeme yarıyordu. Ben bir sağanaktaydım. Üzerime binlerce, yüz binlerce düşünce üşüşmeye başlamıştı. Sürekli değişik düşüncelerin etkisinde kalıyor, bir türlü kendimi bulamıyordum. Galiba bütün kusurum biraz fazla kitap okumaktı. 30 yaşından sonra felsefe, psikoloji, iktisat, Fransızca öğrenmeye kalkışmış, keman dersleri almaya başlamıştım. Bir yandan da ikebana kurslarına yazılmıştım. Komşularım, bu kadar okuma, sonunda üşütürsün diyorlardı. Galiba onlar haklıydı. İnsan çok fazla okumamalı ve çok fazla düşünmemeliydi. Çünkü sonunda gerçekten üşütmese bile bir tuhaf oluyordu. Yaşadığın dünyaya sığamıyordun ya da dar geliyordu hayat sana. Ben kurtuluşa kaçıp bir taşra kasabasına, onun kuşatılmış, sınırlandırılmış yaşamına kendimi hapsetmekte bulmuştum. Biliyordum, şimdi daha iyi olacaktı her şey. Küçük kasabanın gerçekleri beni limitte tutacaktı. Gerçekçi olacaktım böylece. Kendimin dışına çıkamadan kendimi dağıtabilirdim büyük kentte. Bu yüzden taşra benim için güvence olacaktı. Belki orada bir kitaplık memuresi olarak yaşamımı sonuna dek delirmeden götürebilirdim. Belki de evlenirdim orada. Ben de bir yuva kurardım. Nasılsa yaşamın tüm nimetlerinin dışına sürüyordum kendimi. Sürmüştüm. Orada çay partileri, yardımlaşma derneklerinin davetleri, kermesler arasında gerçek bir küskünlük yaşayabilirdim. Orada da adımı geçkin bir kıza çıkarabilir, insanların beni merhametle sevmesine neden olabilirdim. Kimse neden benim yaşamıma erkek girmemiş bir bakire olduğuma inanamıyordu. Herkesin şaşkınlığına çok şaşıyordum. Senin gibi her şeyin farkında olan bir kadın nasıl böyle kıyıda kalabilir demişti. Başımı öne eğmiş, gözlerimi yere vermiştim. Bu kadar korku iyi değildir. Bir gün gelir yaşamın tüm anlamı bu korku olur dedi. Sonra da ister bir manastıra rahibe ol, ister alayın orospusu, hiç fark etmez, aynı şeydir. Ellerini kıtırdatıyordu, iri küt parmaklarına, kırmızı ojelerine bakıyordum. Kadın kılığında ortalıklarda gezinen bu iri kıyım, filozofun sinirlerime dokunmaya başladığını fark ettim. Ona gerektiğinden fazla açılmıştım. O da bana sokaklardan öğrendiklerini satmaya başlamıştı. Biliyordum, ilk sevişmede kendimi gözetlemekten başka bir şey yapamayacak, sürekli kendimi seyredecektim. Sevişmenin gerçek hazzına eremeyecektim bu yüzden. Çünkü bedenim olgunlaşmamış ama kafam gereğinden fazla doldurulmuş, hatta tıkıştırılmıştı. Şimdi benim için yaşam bu ikilemden ibaretti artık. Yoğun bir sarhoşluk ve gerginlik içindeydim. Sürekli ve yoğun bir sisle ilerliyordum. Her yanı duman kaplamıştı. İçimdeki çocuk sessizce oturduğu sandalyeden ayağa kalkmış ve bütün kapılarını zorlamaya, yumruklamaya başlamıştı. Onu durduramıyordum. Onu hiç durduramayacağımdan korkuyordum. Sürekli bilincim bulanıyordum. Birileri beynimi ele geçirmeye çalışıyordu. Sanki içime girmiş ikinci bir ruh bedenimi ele geçirecek ve bundan böyle beni o yönetecekti. Bütün felsefecileri, bütün toplum bilimcileri tanıyordum. Değişik akımlar, değişik görüşler konusunda bilgi sahibiydim. Hiçbir işe yaramıyorlardı. İnsanları psikolojik olarak değerlendirebiliyor, saplantılarını, takıntılarını, mekanizmalarını görebiliyor, adlandırabiliyordum ama kendime hiçbir yararım dokunmuyordu. Kültür bu kadar umutsuz bir şey miydi? Her şeyi anlıyor, herkesi tanıyor, her sorunu kavruyor, yani kavraya anlaya yaşlanıyordum. Anlamak yorgunuydum. Bu yüzden kimseye kızamıyordum. Kimseden doya doya nefret edemiyordum. Kimseye ağız dolusu küfredemiyordum. Kimseye deliler gibi öfkelenemiyordum. Toplumsal değer yargılarına, genel ahlaka çok saygılıydım. Çok korkuyordum. Bu yaşımdan sonra ayna karşılarında elimde saç fırçasından mikrofon. Zaten hepimiz kıstırıldığımızı hissettiğimiz zaman gerçek yüzümüzü ortaya çıkarmaz mıyız? O da beni dinlerken ona aydın bir kadın olmanın gerekliliğine uyarak anlayış gösteriyor, onu kabul ediyordum. Ama ne zamanki beni değerlendirmeye, eleştirmeye başladı, işte o zaman onun kadın kılığında gezmesi, irküt parmakları, ojeli tırnakları sinirime dokunmaya başladı. İşte o zaman içimde ona karşı hep beklettiğim bir silah olarak durduğunu gördüm, bütün ön yargılarımın. Galiba ondan da nefret ediyordum. Onu kabullenişim yalnızca bir sahtekarlıktı. İnce sahtekarlık. Aydın olmanın bir gerekliliği olarak bunun gibi nice ikiyüzlülüklerimiz yok mudur? Bu da onlardan biriydi. O Marksist olana verdiğim yanıtı düşündüm. Kendim için geçerliydi. Ama burjuvazi bu ayrımı yapmıyor. Ben de yapmıyordum. Üstelik geçkin bir Tennessee Williams kahramanı olmak çok ağrıma giderdi doğrusu. Çünkü o kitapları da okumuş, o kadınları, o sorunları da tanımıştım. Ama tüm bunlar onlar gibi olmama, onlar gibi davranmama engel değildi. Bunu anlamıştım. Yazgıya inansam, yazgıya inanacağım geliyordu. Buffalo'ya 5 dakika kala çıkmıştım yola. Tamara'nın cesareti beni ezmişti. Eşit olmayan bütün ilişkiler çürüme ve nefret kokuyor. Bu yüzden bir türlü arkadaş olamıyordunuz. O kendi silahıyla, siz kendi silahınızla başa baş, yapayalnız kalıveriyordunuz. Herkes neden dünyayı değiştirmeyi düşünüyor da kendini değiştirmeyi düşünmüyor her defasında kazanıyordu? Yaşamımda ilk kez o zaman, o kapıyı açtığım zaman yüreğimde aynı anda dehşet ve sevinç duygularını birlikte yaşadım. O kapının ardında neler yaşanıyor olduğunu çok iyi biliyordum. Buna sonsuza dek inanarak çevirdim kapının seramik tokmağını. Ve karşımda bomboş bir görüntü vardı. Hiç kimse yoktu odada. Ve gramofonda plak tek başına dönüyor, açık pencereden aryalar dökülüyordu. Oysa ben bütün insanların gizlerini öğreneceğimi sanıyordum o kapıyı açtığımda. Ola ki annemi bir başka adamla, babamı bir başka kadınla, öğretmenlerimden birini bir öğrencisiyle, kısacası umulmadık birileriyle birlikte yakalamak umudundaydım. Bu beni çok sevindirecek çünkü kirletecekti. Ve o günden sonraki tüm yaşamım böyle katı, böyle acımasız olmayacaktı. Dışarıda bahar dalları görünüyordu. Pencereyi usulcacık bir rüzgarda tıkırdatıyorlardı. Koridorun sonundaydı oda. Ve ben kapısını açtığımda o güne değin kurduğum bütün yasak düşler boşa çıktı. Odada kimse ama hiç kimse yoktu. Yalnızca bir arya yankılanıyordu. Demek ki yasak olan yalnızca benim düşlerimdi. O gün, o çok önemsiz gün nedense böyle bir umutla merdivenleri çıkmış, o kapının önüne varmış, kapıyı açmış ve boşlukta kucaklaşmıştım. Bu önemsiz anıyı bunca yıl sonra böylesine kanırtıcı bir biçimde anımsamam niye? Bütün suç o yürek çığlığı aryaların mı? Yoksa yatılı bir kız okulunda anamla babamın işi ne, yakınlarımın işi ne diye düşünmeden o odanın kapısına böyle delice yürek çarpıntılarıyla varışımın nedenini, kendi dengemi böylesine yitirdiğim bir günde bütün çıplaklığıyla görmemde mi? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, her yolun dışında bir yol ararken kendimi Anadolu'nun bir kasabasına atmakta bulmuştum çıkar yolu. Yolsa. Kompartıman bomboştu. Midesi bulanıyor, başı dönüyor, gözleri kararıyor, elleri titriyor. Sayrılığın bütün anlaşılır belirtileri ardı ardına yokluyor gövdesini. Bir süre olsun koridora çıkmak, biraz hava almak istiyor. Kucağındaki kitabı yanına koyuyor, açık sayfasında şiir duruyor. Eşiğine geldiği şiir, öyküsüne adını veren şiir. Saatte şu kadar hızla birbirinizin camlarında takılı kalarak karışacaksınız boşluğa, karışacaklar boşluğa. Koridora çıkıyor, tıklım tıklım tren. Bütün kompartımanlardan yüksek sesli konuşmalar, bağırışmalar, gülüşmeler taşıyor koridora. Trenin hınca hınç dolu oluşu şaşırtıyor onu. Herkes taşraya mı kaçıyor? Bütün davranışlarında büyük bir ölçülü biçililik, hareketlerini inceden inceye gözlüyor, sanki içinden saydığı sayıların eşliğine hareket ediyor. Niçin kaçsınlar? Herkesin kaçacak nesi oldu ki? Didik didik her yanı. Kader değil midir şimdi rastlamak ona, kolay unutulmayacak bir olanaksızlıkta? Pencerenin önünde durup dışarıyı seyrediyor, bir yandan da koridora taşan kalabalığı göz ucuyla süzüyor, derken bu tanıdık gözleri yavaş yavaş seçmeye başlıyor. Küçük göz ısırmalarıyla başlayan bu tanıdıklık birden bütün mazisi oluveriyor. Tümünü tanıyor bu insanların, hepsini teker teker tanıyor. Nereden tanıdığını, nasıl tanıdığını anımsayamıyor ama hepsini tanıyor. Hepsi tanıdık bu insanların. Onun için kimse uğurlamamış demek. Paniğe kapılarak onlara doğru ilerlemeye başlıyor. Onu görmüyorlar, onu duymuyorlar, onun farkında bile değiller. Ama varlar, oradalar, yaşıyorlar. Hep olacaklar, her yanda. Sonra öteki kompartımanlardan içeri bakmaya başlıyor. Tüm kompartımanlar tanıdıklarıyla, yakınlarıyla dolu. Ne kadar sonra karşılaşırlar ilk karşılaştıklarından? Birbirine karşı yönde ilerleyen iki tren saatte şu kadar hızla ve ne kadar sonra karşılaşırlar? Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Camlara yapıştırıp yüzünü içeriği hayretle süzüyor. Ölmüş, ölememiş, gitmiş, yitirilmiş, adresleri yitirilmiş, bütün yakınları, bütün geçmişi trende. Tek bir yabancı bile yok aralarında. Bu tren hiçbir yere gitmiyor, gidemiyor. Oysa tam o sırada dışarıya bakıyor, pencereden görünen ve durmaksızın yinelen o sonsuz kır manzarasında bir at trenle yarışıyor. Rüzgar yelelerini savuruyor, tüyleri tarazlanıyor. Görür görmez tanıyor bu atı. Ecel atı bu diyor, ecel atı. Demek ki tren gidiyor, rüzgarla ve ölümle yarışıyor, atla tren, trenle at, bizlerle hayat. Bütün kompartımanlarda ışık yanıyor. Mavi grimsi ölü bir aydınlıkta saatler boyu gitmek. Trenin düzenli sesi, rayların nabzı. Bir yerden bir yere gitmekteki gurbet tadı, sıla tadı, özlem, ayrılık ve iç burkucu hüzünler. Gitmek fiilinin tüm anlamları ansızın. Annesini, babasını, kendisi 3 aylıkken ölen kardeşini, uzak halalarını, yakın teyzelerini, babacan dayılarını, tonton yengelerini, herkesi, her şeyi doldurmuşlar kompartımanlara. Bir komployla karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Yoldan geçerken rastlaştığı mahalleli, genç kızlılığının gizli sevdaları, sevdalıları, eniştesinin büyük oğlu, Mahir amcanın çırağı, öğrenci olaylarında öldürülmüş üst kattaki Namık, Fevziye halanın Yemen'de şehit düşen kocasının Beyzi fotoğrafı, konsolun üstünde dururdu, askerde intihar eden Faruk ağabeyin kardeşi Cemal, her gün gazetelerin ölüm duyurularında gördüğünde içi cız eden onca genç ölüsü, hiçbir zaman dokunamadıkları, hepsini, herkesi teker teker gördü, tek tek dolaştığı kompartımanların camlarındaydılar. Çılgınlar gibi koşmaya başladı sonra. Kendi kompartımanını aramaya başladı. Hiç olmazsa orada kimse yok, orada hiç kimse yok. Oysa bütün kompartımanlar dolu, tıklım tıklım hepsinin içi. Midesi bulanıyor, tek bir boş kompartıman bile yok. Gözleri kararıyor bu kalabalıktan. Yeniden kat ediyor treni. Bulamıyor kendi kompartımanını. Gerisin geri koşuyor, ite kaka insanları, dirsekliğe dirsekliğe kendi inini arıyor. Yeniden kat ediyor, bir kez daha, bir kez daha. az önce içinden çıktığı o boş, o ıssız kompartımanı bulamıyor. Kavuğundan çıkmıştı bir kez ve sonunda buluyor. İçeri girip kapısını kilitliyor. Soluk soluğa, göğsü inip kalkıyor. Kaç kez geçti önünden. Cigara dumanı, deri ve ter kokuyor içerisi. Demek ki az önce burada birileri varmış, birileri girmiş buraya. Burada ateş yakmışlar sanki. Pencereyi açıp kompartımanı havalandırmak istiyor. Midesi bulanıyor ateşten, terden, deriden. Sıkışmış kalmış rezelerine asılıyor, inmiyor, kalkıyor, kımıldamıyor yerinden. Ya da kendi gücü yetmiyor. Sonunda uğraşmaktan vazgeçiyor, kokuyla baş etmeye çalışıyor. Yerine geçip oturuyor. Pencereden dışarı seyretmeye başlıyor yeniden. Her şeye kaldığı yerden başlama oyununu oynuyor kendi kendine. Umarsız yıkımlardan sonra oynanacak en iyi oyundur. Her şeye kaldığın yerden başlama ve hiçbir şey olmamış gibi sürdürme oyunu. Soluk alıp vermesi düzene giriyor. Kalp atışları normale dönüyor. Yaşadıklarının bir yolculuk gerginliği olduğuna inanmak istiyor. Kitabını alıyor kucağına. Kaldığı sayfadan okumaya başlıyor. İşte o zaman görüyor o şiiri. Kendisini bekleyen şiiri. Oysa artık trendeler. Yapacak bir şey kalmamış. Şu kadar hızla saatte, şu kadar yılda zamanla, gelirse karşı karşıya, hızla ya da defalarca.